Ayrım 4. Alparslan ve Zamanı. Sayfa 48. Selçuklu hükümdarı Alparslan savaş meydanında cuma namazı sırasında yaptırdığı bir geçit resminden sonra bütün ordusuna ez cümle şöyle hitap etmiştir. Biz ne kadar az olursak olalım, onlar, Bizanslılar ne kadar çok olurlarsa olsunlar, bütün Müslümanların minberlerinde bizim için dua ettikleri şu saatte kendimi düşman üzerine atmak istiyorum. Ya muzaffer olur, gayeme ulaşırım, ya şehit olarak cennete giderim. Sizlerden beni takip etmeyi tercih edenler takip etsin. Ayrılmayı tercih edenler gitsinler. Burada emreden sultan ve emredilen asker yoktur. Zira bugün ben de ancak sizlerden biriyim. Sizlerle birlikte savaşan gaziyim. Beni takip edenler ve nefislerini ulu tanrıya adayanlardan şehit olanlar, cennete sağ kalanlar ise ganimete kavuşacaklardır. Ayrılanları ahirette ateş, dünyada da alçaklık beklemektedir. Tarihte hemen hemen bir kaidedir. Büyük kitleleri sevk ve idare etmesini bilen büyük adamlar kesin sonuç almak istedikleri anlarda emrindekilerin ruh hallerine uygun nutuklar irade ederler, onları coştururlar. Tarihi yetiştirdiği en büyük adamlardan biri olan Alparslan da aynı şeyi yapmıştır. Birçok bakımlardan dikkate değer olan bu nutku ayrıca uzun uzun tahlile tabi tutmayı gereksiz görüyoruz. Fakat bu büyük Türk hükümdarının düşman ordusunun sayıca kat kat üstün olması maddi unsuruna karşı o anda camilerde zaferler için dua eden İslamların teşkil ettiği manevi desteği ortaya koymasını belirtmeden geçemeyeceğiz. Arkalarında bütün İslam dünyasının bulunduğunu bilen Türk ordusunun nasıl bir ruh haliyle mücadeleye atılacağını kestirmek kolaydır. Diğer taraftan aynı Türk hükümdarı ordusuna şu iki şıktan birini tavsiye etmektedir. Ya toptan şehit olarak cennete girmek, böylece manevi mükafata nail olmak yahut zaferi kazanarak maddi servete kavuşmak. O üçüncü bir şıkkı mağlup olma, ricat etme veya esir olma şıkkını kabul etmemektedir. Nutkunda savaşın mahiyetini belirttikten sonra Alparslan'ın ordusu mensuplarını savaşa katılıp katılmamakta serbest bırakmasını onların şevkini daha da artıracağı meydandadır. Hele bütün sıfat ve selahiyetlerini terk edip kendisini de onlardan biri olarak ilan eylemesini yaratacağı psikolojik etkiyi kestirmek güç olmasa gerektir. Zira Alparslan'ın ordusu mensuplarına kendisini de onlardan biri olduğunu söylemesi demek aynı zamanda ordusunu teşkil eden her askere kendisi kadar değer verdiğini, diğer bir deyimle onların her birisini kendisi seviyesinde telakki ettiğini göstermesi demektir. Yaptığımız bu kısa tahlil bile Alparslan'ın her büyük devlet adamı gibi kitle psikolojisini gayet iyi bilen bir başkumandan olduğunu, kitleleri coşturmak için zemin, zaman ve şartlara uygun hitabelerde bulunmayı bildiğini açıkça ortaya koymaktadır. Tahlil ederek değerlendirmeye çalıştığımız bu nutka, ordu alkışlar arasında şu cevabı verdi. Ey sultan, biz senin kullarınız. Ne yaparsan senin arkandayız, istediğini yap. Bu cevap nazari olarak vardığımız sonuçları fiilen de teyit etmekte, yani orduda istenilen havanın yaratılmış bulunduğunu göstermektedir. Alparslan sözleriyle ordusunda yarattığı heyecanı hareket ve jestleriyle daha da arttırmıştır. Cuma günü öğle üzeri son harp meclisini toplayarak uygulanacak harp taktiğini kumandanları ile bir kere daha müzakere eden Alparslan ordusu ile beraber namaz kıldı, sonra ayağa kalktı. Yay ve oklarını fırlatıp attı. Türk adeti gereğince atının kuyruğunu kendi eliyle bağladı, eline kılıç ve gürzünü aldı. Ordusu mensupları aynı hareketleri taklit ettiler. Yay ve okları bırakma hareketlerini pek şumullü saymamak icap ettiğini Selçuklu ordusunun savaşa ok atmakla başlamasından anlaşılıyor. Selçuklu hükümdarı beyaz bir elbise giymişti. Öldürülürsem kefenim budur dedi. Dedi ve nara atarak ileri atıldı. Ordusu da onun gibi hep birden naralar atarak peşinden hücuma geçti. Hücum yüzünden kesif bir toz bulutu yükseldi. Yaptığımız bu açıklama ile düşmanın sayıca üstünlüğünü, Selçuklu Sultan'ın nasıl telafiye çalıştığını ve esas hedefinin ne olduğunu belirttik sanırız. Şu halde Bizans İmparatorunun kazanacağından emin olduğu bir savaşın ötesinde gerçekleştireceği geniş bir planı olduğu halde, Türk hükümdarı Alparslan'ın zaferi kazanmaktan başka bir şey düşünmediği, bu itibarla kendisini zafere ulaştırarak tedbirleri almakla yetindiği görülmektedir. Bizans İmparatoru da son defa bir harp meclisi topladı. Burada da şu iki görüş çarpıştı. 1- meydan muharebesi vermek, iki kuvvetleri tahkim edilen ordugahta muhafaza ederek düşmanın hücumunu beklemek. Son görüşü savunanlar Ahlat'a doğru gönderilen kuvvetlerin akıbetini hatırlıyorlar ve ordugahta kalmanın akıllıca bir hareket olacağını söylüyorlardı. Burada da imparatorun gözüne girmek isteyenler hücum taktiğini savundular. Neticede bu görüş üstün geldi. Bizans ordusunun da savaş başlamadan önce kendi dinlerine göre ayinler ve dualar yaptığını biliyoruz. Buna rağmen Bizans'ın bu savaşa dini bir mahiyet vermeye çalıştığı iddia edilemez. Zira bütün Hristiyanların desteklediği bir savaş karşısında bulunmak şöyle dursun. Bu savaşa katılan başlıca Hristiyan iki kavim olan Grek ve Ermeniler bile birbirlerine şüpheyle bakıyorlar ve her fırsattan yararlanarak birbirlerini itham ediyorlardı. Diğer taraftan Rum, Rus, Hazar, Alan, Uz, Peçenek, Kıpçak, Gürcü ve Franklardan meydana gelen ve çoğunluğu Türklerin teşkil ettiği anlaşılan Bizans ordusunun hepsinin Hristiyan oldukları da iddia edilemez. Bizans ordusu şu şekilde savaş düzenine sokulmuştu. Sağ cenaha emrinde Uzlar olduğu halde Kapadokyalı general Aliates, sol cenaha emrinde Peçenekler vesaire olduğu halde general Bryennios, merkeze ise bizzat imparator kumanda ediyordu. Gerideki ihtiyat kuvvetlerin başına oğlu Andronikos'u geçirmişti. Türk ordusuna gelince askeri teşkilat bahsinde açıklandığı gibi Türk savaş sistemi uygulanmıştı. Alparslan ordusunu ikiye ayırmıştı. Kendisi bir kısmı ile düşman karşısında yer alırken daha büyük bir kısmını da itimat ettiği haciplerinden olup Bizans kaynaklarında Taranges adıyla geçen bir generalin emrine vererek pusu kurmasını emretti. Türklerin tarih boyunca uygulaya geldikleri bu planın orijinal bir yanı yoktur. Türk savaş taktiği göz önünde tutulacak olursa Alparslan'ın Bizans imparatoru gibi ordusunu sağ cenah, sol cenah ve merkez olmak üzere başlıca üçe ayırdığı şüphesiz söylenemez. Kendisine pusu kurma görevi verilmiş olan Selçuklu generali emrindeki kuvvetleri dörde ayırdı ve her birini bir tepenin arkasına gizledi. Ayrıca keşif kolları teşkil etti. Onun pusudakilere verdiği talimat sırası gelince düşman kıtalarını kuşatmak ve her taraftan ok yağmuruna tutmaktan ibaretti. Savaşa Selçukluların başladıkları anlaşılıyor. Süvarilerinin ok yağmuruna tutulduğunu gören Bizans ordusu onları savunmak üzere ilerledi. Selçuklu ordusu kaçıyor göründü ve çekilmeye başladı. Fakat Bizans ordusu pustaki Türk kıtalarının ani hücumları yüzünden ağır zayiata uğradı. Katı meydan muharebesini kabule karar veren Bizans imparatoru herhangi bir yerde Türk yaya kıtaları bulmak, savaşa girişmek ve sonuç almak ümidiyle emrindeki piyade kuvvetleriyle beraber ilerledi. Fakat Türkler Türk savaş taktiği gereğince toplanacak yerde sağa sola dağılıyorlardı. Bu onların fırsat bulur bulmaz ansızın korkunç naralarla tekrar görünmelerine ve hücuma geçmelerine engel olmuyordu. Bu suretle Selçuklu askerleri Bizans sağ cenahını kaçmaya mecbur etti. Bu durum Bizans geri hattının da çekilmesine sebep oldu. Görülüyor ki Bizans hatları yerlerinden oynatılmıştır. Görünüşe göre ilk kuşatılan hat ise bizzat imparatorun kumanda ettiği merkez hattıdır. Zira o bir anda kendisini ve emrindekilerin her taraftan ok ve taş yağmuruna tutulduklarını gördü. Romanus Diyojen bu ana kadar bozulmamış olduğu anlaşılan sol cenahı yardımını çağırmak istedi. Fakat Türkler buna da mani oldular. Zira Bizans ordusunun arkasına geçen ve sol cenahı da kuşatmaya başlayan Selçuklu askerleri bu cenahı da bozguna uğratarak kaçmaya mecbur ettiler. Böylece tamamıyla tecrit edilmiş olan ve takviye kuvvetlerinden de mahrum kalan Bizans imparatoru esir düşünceye kadar elinde kılıç çarpışmaya devam etti. Kuşatılmış olan imparator nihayet elinden yaralandı. Bu sırada o elbiselerinden ve başındaki tolgadan tanındı. Bir ok isabeti alan atı kendisiyle beraber yere yıkıldı. İmparatorun kaçmasına engel olmak için ata mahsus nişan alındığı muhakkaktır. Savaşın ne kadar sürdüğü meselesine gelince, Arap kaynaklarına göre Cuma gününün öğleden sonra başlayan savaş akşama kadar bitmişse de düşmanı takibe gece de devam edilmiştir. Şüphesiz temizleme hareketi ertesi günde akşama kadar sürmüştür. Bütün kaynakların hemen hemen ittifakla bildirdiklerine göre savaş çok şiddetli olmuş, Bizans askerlerinin büyük bir kısmı öldürülmüş, başta Bizans imparatoru ve birçok kumandanlar olduğu halde bir kısım da esir edilmiş ancak pek az bir kısmı oraya buraya kaçarak canlarını kurtarabilmişlerdir. Bizans ordusundaki Uzlar, daha sonra da Peçenikler, kendileri gibi Oğuz soyundan olan Selçuklu Türkleriyle karşılaştıklarını, kılık, kıyafet ve konuşmalarından anlayarak daha savaşın başında kardeşlerinin tarafına geçtiler. Sağ cenahın çabucak bozulması ancak bu suretle izah edilebilir. Verilen bu bilgiye göre Malazgirt Meydan Muharebesi'nin bir imha muharebesi özelliğini taşıdığı söylenebilir. Elde edilen ganimet ise bir kelimeyle muazzamdır. Uzun tarihi boyunca ilk defa bir Bizans imparatoru Müslüman bir hükümdarın eline esir düşüyordu. Esir alma şerefi de Selçuklu Türklerine ve onun kahramanı hükümdarı Alparslan'a nasip olmuştur. Muharebeyi bitmiş sayan Alparslan çadırına çekilmişti. Kaçanları ordusu ile beraber bizzat takip etmiş olan Sultan yorgunluğunu gidermeye pek vakit bulamadan kumandanlarından Güherai'nin huzuruna gelerek köle gulamlarından birinin Rum melikine esir etmiş olduğu haberini verdi ve şu maruzatta bulundu. Ordu daha İran'da Selçuklu veziri Nizamülmülk'ün önünde teftiş verirken bu köleyi beğenmemiş olan vezir onu ordudan düşmek istemişti. Kendisi Güherai'nin onun lehinde şefaati üzerine vezir alay etmiş ve belki de bize Rum melikini esir olarak getirir demiştir. Güherai'nin maruzatını şu sözlerle bitirdi. Yüce Tanrım, Rum melikini onun eliyle esir ettirdi. Bu sözlere inanmak istemeyen Selçuklu hükümdarı Bizans imparatorunu esir alan köleyi huzuruna getirterek olayı onun ağzından dinlemiştir. Köle başının üstünde iki haç ve etrafında Rus muhafız kıtası bulunan bir atlı görerek öldürmek için üzerine hücum ettiğini, muhafızlardan birinin "Yapma, bu melektir." dediğini anlattı. Selçuklu Sultanı Bizans İmparatorunu esir alan bu köleyi hilatledi ve onu has adamlarından biri yaptı. Başardığı işin büyüklüğünü kavrayan köle bununla yetinmemiş, kendisine Gazne'nin verilmesini istemiş, sultan da kabul etmiştir. Gazne bu sırada Selçuklu hakimiyetinde olmadığı için burasını fethinden sonra Bizans İmparatorunu esir edene ikta olarak vermeyi Selçuklu hükümdarının vaat ettiği şeklinde kabul etmek gerekir. Sultan zincire vurulmuş Bizans imparatorunu huzuruna getirtti, teşhis ettirdi. Bundan sonra Selçuklu Sultanı ile esir Bizans imparatoru arasında çok dikkate değer olan şu konuşma geçmiştir ki tarihi önemi dolayısıyla bu konuşmayı kaynaklarda geçtiği şekilde aynen veriyoruz. Sultan, dostluk kurmak üzere sana halifenin elçilerini göndermedim mi? Fakat sen dostluktan kaçındın. Sana düşmanlarımın geri verilmesi için Afşin ile elçi göndermedim mi? Fakat sen para sarf ettim, büyük bir ordu topladım, buralara kadar geldim, aradığımı yakaladım, ülkelerime yapılanları İslam ülkelerine yapmadıkça nasıl dönerim dedin. Serkeşliğinin sonucunu nasıl buldun? Bu son sözüyle Selçuklu hükümdarı ayaklarında zincirler ve boynunda lale ile önünde duran Bizans imparatorunun halini kastediyordu. İmparator, ülkelerini almak için türlü kavimlerden ordu topladım, paralar sarf ettim, memleketim ve kaderim elindedir. Bu durumda önündeyim. Tevbih ve tekdiri bırak, ne istiyorsan onu yap. Sultan, zaferi sen kazansaydın bana ne yapardın? İmparator, sen böyle benim ve adamlarımın lütfuna terk edilmiş olsaydın, ya başını kesmelerini veyahut seni bir dar ağacına asmalarını emrederdim. Sultan kendi kendine, ah vallahi doğru söyledin, bundan başka türlü konuşsaydı yalan söylemiş olurdu. Bu adam akıllı ve mert bir adamdır. Bu sebeple öldürülmesi caiz değildir. Sonra yüksek sesle, sana ne yapacağımı sanıyorsun? İmparator, üç şık vardır. Birincisi beni öldürtürsün. İkincisi üzerlerine yürümekten bahsettiğim ülkelerinde beni dolaştırır, teşhir edersin. Üçüncü şıkla gelince yapamayacağım için söylenmesinde bir fayda yoktur. Sultan, bu nedir? İmparator, affedilmem, sunacağım paraları kabul etmen, aramızda dostluk kurulması, beni dost edinmen, beni bir kölen, kumandanlarından biri ve Rum'da bir naibin olarak memleketime iade etmen. Zira beni öldürürsen sana bir faydası olmaz. Benim yerime başka birini Bizans tahtına getirirler. Sultan, hakkında aftan başka bir şey düşünmedim. Kendini satın al. İmparator, sultan ne istediğini söylesin. Sultan, 10 milyon dinar. İmparator, hayatımı bana bağışladığın takdirde Rum mülkünü bile istemekte haklısın. Lakin başlarına geçtiğimden beri ordular sevk etmek, savaşlar yapmak için Rum'un paralarını sarf ettim. Mallarını müsadere eyledim. Halkımı fakir düşürdüm. İşte Alparslan ile Romanus Diyojen arasında geçen tarihi konuşma burada bitmektedir. İki hükümdar arasında böyle bir konuşmanın geçmiş olduğunu kabul etmemek için hiçbir sebep yoktur. Çünkü konuşma zamanın genel anlayışlarına ve şartlarına uygun olduğu gibi düşmanlarının daima iyi davranmakla şöhret bulmuş olan Türklerin adet ve geleneklerine de uygundur. Yalnız esir Bizans imparatorunun tahtına iade edildiği takdirde sultanın kölesi vesaire olacağını söylemesi zor kabul edilebilir. Çünkü konuşmasının başında ölümü hiçe sayarcasına davranan Bizans imparatorunun konuşmalarının sonuna doğru bu kadar küçüleceği düşünülemez. Alparslan'ı büyütmek ve tabii Bizans imparatorunu küçültmek için İslam kaynaklarının konuşmaların bu noktasında değişiklikler yaptıkları ileri sürülebilir. Kaynaklarda karşılıklı konuşmaya burada son verilmekte fakat müzakerelerin devam ettiğine de işaret edilmektedir. Bu tarzda devam ettiği anlaşılan karşılıklı konuşmalar sonunda Bizans imparatoru şu hususları kabul ve taahhüt etti. 1. İmparator şahsının serbest bırakılması karşılığında sultana 1 milyon 500 bin ödeyecek. 2. Ayrıca o Selçuklu İmparatorluğu'na her yıl 300 bin dinar verecek. 3. İmparator ihtiyaç duyulduğu zaman istenildiği kadar Rum askerini Selçuklu İmparatorluğu'nun yardımına gönderecek. Şartların bunlardan ibaret olduğunu sanan Bizans İmparatoru yerine başka birisinin tahta çıkarılmasından önce yola çıkmasına müsaade etmesini Selçuklu hükümdarından rica etmiş, böyle bir şey olduğu takdirde taahhütlerini yerine getirmeye muktedir olamayacağını hatırlatmıştır. Fakat Alparslan Müslümanlardan yeni aldığı Antakya, Urfa, Membiç ve Malazgirt'in geri verilmesini ve Bizans elinde esir bulunan Müslümanların serbest bırakılmasını istemek suretiyle anlaşma şartlarının henüz tamamlanmamış bulunduğunu Bizans imparatoruna anlattı. Buna cevap veren Bizans imparatoru bu şehirlerin Türklere geri vermenin elinde olmadığını, sağ salim memleketine döndüğü zaman buralara ordular sevk ederek alacağını ve sultana teslim edeceğini yoksa şimdi emir verse de kendisini kimsenin dinlemeyeceğini söyledi. Esirler meselesine gelince imparator memleketine döner dönmez onları yola çıkaracağını vaat etti. Esir imparatorun kendisini kurtarmak için ödeyeceği para miktarı üzerinde yapılan indirme istisna edilecek olursa Galip Selçuklu hükümdarı Alparslan tarafından imparatora dikte edilen anlaşma şartları böylece bitmiş oldu. Fakat kazanılan zaferle yapılan anlaşma karşılaştırıldığı zaman şartların ne kadar hafif olduğu derhal dikkati çekmektedir. Sonra hemen hemen bütün şartların yerine getirebilmesi imparatorun tekrar tahtına oturabilmesine bağlıdır. Alparslan neden bu kadar hafif şartlarla bir anlaşma yapmıştır? Bunun sebeplerini kısmen Bizans imparatorunun hareket ve konuşmalarıyla Selçuklu hükümdarı üzerinde uyandırmaya muvaffak olduğu itimatta, kısmen de Bizans imparatorluğunu vasal bir devlet haline getirmenin Alparslan'ın gururunu tatmin etmesinde aramak gerekir. Yoksa savaş sonucunda askeri teşkilattan mahrum hale gelen Bizans'ı ortadan kaldırmak mümkün olduğundan imparatora çok daha ağır şartlar kabul ettirmek Alparslan için pek kolay bir iş olurdu. Öyle görünüyor ki Romanus Diyojen'i şahsında sadık bir vasal ve müstefik bulduğuna kanaat getiren Selçuklu hükümdarı Bizans imparatorluğunu fazla ezmek istememiştir. Mesele ne bakımdan mütalaa edilirse edilsin, anlaşma tatmin edici görünmemekte, kazandığı takdirde Türk devletine neler yapacağını önceden ilan eden bir düşmana aşırı müsamahalı davranıldığı kanaatini vermektedir. Bu itibarla anlaşma dikte edenin asilliğini ve gururunu belirtmekle beraber, Türk devletinin yüksek menfaatlerin şahsi hisleri uğruna feda ettiği intibanı uyandırmaktan da geri kalmamaktadır. Bu düşüncelerle Alparslan karşımıza iyi bir asker, mükemmel bir hatip fakat zaferlerin sonuçlarından iyi faydalanmayan bir siyaset adamı hüviyetiyle çıkmaktadır. Onu böyle harekete iten şahsi sebepler ne kadar asıl olursa olsun hakikat budur. Şu halde Malazgirt Meydan Muharebesi'nin Anadolu'nun kapılarını açtığını, bize bir vatan kazandırdığını, bu anda ileri sürmek, desteksiz hükümler vermek demektir. Hatta daha ileri gidilerek denilebilir ki, şimdiye kadar yapılan Türk akınlarını durduran bu anlaşma, bu haliyle Selçuklu Devleti'nin şimdiye kadar güttüğü genel siyasete aykırıdır. Malazgirt Meydan Muharebesi'nin hakiki ölçüsüyle değerini kazanabilmesi için şartların değişmesi gerekmiştir. Ancak tahlil ederek değerlendirmeye çalıştığımız anlaşmaya varıldıktan sonra Alparslan'ın emriyle Bizans imparatorunun ayaklarındaki zincirler ve boynundaki lale çözüldü. Fakat kendisine hakiki hükümdar muamelesi yapılması için ertesi günü beklemesi icap etti. Gerçekten cumartesi veya pazar günü Selçuklu hükümdarının huzuruna kabul edilen Bizans imparatoru kendisinden savaş esnasında alınmış tahtını kurulmuş buldu. Sultan onu yanı başında tahtına oturttu. Kendi eliyle kürkünü giydirdi ve başına tacını koydu. Beraber yemek yediler. Bundan sonra da sultan kararını kendisine şu sözlerle resmen bildirdi. Seni dost edindim. Zira itimada şayan olduğuna kanaat getirdim. Seni memleketine göndererek tahtına iade ediyorum. Bu resmi beyan üzerine imparator sultanın önünde yer öpmüştür. İmparator sultanın nezdinde bir hafta kaldı. Bu arada akrabalık münasebetleri kurulması kararlaştırıldı. Sultan Alparslan başlarında iki hacibin bulundu. 200 kişilik bir kıtayı imparatorun muhafazasına memur etti. Onu bir fersah mesafeye kadar uğurladı. Yolda imparator Selçuklu hükümdarının yanında yaya yürümek istediyse de sultan buna mani oldu. Ayrılacakları zaman iki hükümdar kucaklaştı. Sultan, Rey ve Hemedan'a dönerken Bizans imparatoru da Türk askerlerini muhafazası altında kendisini bekleyen akibetten habersiz Anadolu içinde payitahtı İstanbul'a doğru yol alıyordu. O Sivas civarında Türk muhafız kıtasını geri gönderdi. Romanus Diyojen'in esir olduğu haberi İstanbul'da önce bir kararsızlık havası yarattı. Fakat esir imparatorun Selçuklu hükümdarı ile anlaştığı öğrenilince 7. Mihail Bizans İmparatorluğu tahtını ele geçirdi. 24 Ekim 1071. Romanus Diyojen hadiseyi daha Sivas civarında öğrenmiş bulunuyordu. Müttefiki Selçuklu hükümdarına güvenen Romanus Diyojen Bizans tahtı için mücadeleye giriştiyse de önce Amasya'da sonra da Adana'da mağlup edildi. O yardım istediği Alparslan'ın kendisine yardımcı kuvvetler göndereceğine ve Bizans tahtına oturmasını sağlayacağına son dakikaya kadar inanıyordu. Hile ile ele geçirilen Romanus'un gözlerine mil çekildi ve aradan çok geçmeden öldü. 1072 yazı. Sağlığından hatta Bizans İmparatorluğu tahtına geçmesinden fazla ölümü bizi ilgilendirdiği için Romanus Diyojen'in haklarını elde etmek uğruna giriştiği mücadeleyi ve akıbetini kısaca da olsa söz konusu ettik. Zira şartlar aynı kalsaydı Malazgirt Meydan Muharebesi tarihin kaydettiği en büyük savaş olarak kalacak fakat belki de büyük ve şümüllü sonuçlar vermeyecekti. Halbuki Bizans'ta geçen bu iç savaş sonucunda Alparslan'ın müttefiki olan Romanus Diyojen'in davayı kaybetmesi ve ölümü Türklerin bu meydan muharebesinin sonuçlarından faydalanmalarına imkan vermiştir. Müttefiki ve vasalı Domanos, Diyojen'in uğradığı felakete çok üzülen Alparslan, öcünü almaya yemin etmiş, kendisi Orta Asya'ya doğru sefer ederken, başta Kutalmış'ın oğulları olmak üzere birçok Selçuklu şehzade ve kumandanlarını Anadolu'nun fethine memur etmişti. Bu suretle kaldırılan anlaşmadan sonra Anadolu akınlarına yeniden başlamak suretiyle Tuğrul Bey zamandan beri güdülen Bizans siyasetine dönülürken Malazgirt Meydan Muharebesi de hakiki değerini almış bulunuyordu. Bu itibarla Malazgirt Meydan Muharebesi Anadolu'nun fethinde ve Türk vatanı haline gelmesinde asıl bundan itibaren kesin bir dönüm noktası olur. Çünkü bundan önceki akınlarla bu savaştan sonraki akınlar arasında şu derin farklar vardır. 1. Bizans ordusu Malazgirt'te imha edildiği için Türk akıncıları artık ciddi mukavemetle karşılaşmadılar. 2. Bunun neticesi olarak istila daha süratli oldu. Türk akıncıları daha önce aşağı yukarı 25 yılda denize ulaşabildikleri halde Romanus Diyojen'in ölümünden sadece 2 yıl sonra Ege ve Marmara sahillerine indiler ve Üsküdar'a kadar bütün Anadolu'da ayak basmadıkları yer kalmadı. 3. Daha önceki akınlarda Türk akıncıları ganimet elde ettikten sonra genellikle Ahlat ve Halep'teki üstlerine döndükleri halde şimdi Anadolu'da kalıyorlardı. Bunda onları buradan sürüp çıkaracak kuvvetlerin bulunmamasının etkisi olmakla beraber akıncıların Anadolu'yu artık benimsemeye ve burasını yurt edinmeye başladıkları ileri sürülebilir. 4. Bununla beraber bu akınların Malazgirt Meydan Muharebesi'nden önce yapılan akınların devamı oldukları da bir gerçektir. Zira yeni akıncıların kendilerini birdenbire Orta Anadolu'da bulmaları ve buradan itibaren her yönde fetihlere girişmeleri şüphesiz bir tesadüf eseri değildir. 5. Zaten aradan çok geçmeden Anadolu'da bir takım mahalli Türk devletlerinin kurulması bu siyasetin hem fiili belirtileri hem de Anadolu'nun fethinde yepyeni bir merhaledir. Malazgirt Meydan Muharebesi'nin sonuçları sayılabilecek olan bu meseleleri burada ele almak konumuz dışında kalır. Dördüncü ayrımın sonu sayfa 57.